Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Hocam, geçen haftalarda da sizinle böyle dinleyicilerimizden gelen sorularımızı
evet
paylaşmıştık. Gene dinleyicilerimizden gelen sorular var. Sorularımızdan bir tanesinde kansızlık sınırı nedir diye bir soru var. İlk önce kansızlığı bir tarif etseniz kısa hocam, ondan sonra
peki
devam etsek.
Şimdi kansızlık, bunun teknik terimi şöyle söyleyeyim. Bizim persentil eğrilerimiz vardır. Herhangi bir kriter açısından toplumun normallerini değerlendiririz. Mesela çocukların boyunun normali nedir? Mesela 10 yaşında çocuğun boyu nedir? Ya da 5 yaşında çocuğun boyu nedir? 5 yaşında çocuk ortalama 107 santim olur. Peki bu mutlaka her çocuk 107 santim mi olur? Hayır, değil. Bunun bir alt sınırı, bir üst sınırı vardır.
Evet.
Kabul edilebilir sınırlar deriz. Hepimiz topluma baktığımızda yetişkin bir erkeğin 155 santim olması, evet, alt sınıra yakındır ama normaldir. İşte 190 santim de normaldir. Ha, bunun dışında kalmalar sağlıksızlık alameti değildir ama istatistiki anlamda toplum standartlarının dışıdır. Bu meşhur Gauss'un çan eğrisi, Gauss eğrisi denilen şeyden yola çıkılarak hesaplanmış bir istatistiki metottur.
Evet.
Her parametre için bunun gibi bir normal, bir alt, bir üst sınır vardır. Kan sahillerinden de bahsederken hemoglobin ya da hematokrit değerinden bahsedilir. Bunu adı Türkçe'ye kanın yoğunluğu gibi çevirelim. Bunun yaşa, cinse ve ırka göre normal değerleri vardır. Yani Türk çocuğunun kanının alt sınırı bilmem ne rakamken İsveç'te bu durum farklı, Somali'de farklıdır. Ailelerin beslenme şekillerinin, geçirilen hastalıkların, genetik yüklerin bunda katkısı vardır.
Evet.
O yüzden kansızlık demek toplumun o cinsiyet, o yaş grubundaki normal standartlarının altında bulunması demektir. Şimdi en basit kan tahlili, hemogram, kan sayımı denen tetkik ki sağlık ocaklarında bile rahatlıkla yaptırılabiliyor. Yapıldığında yaklaşık 20 parametre görürsünüz orada. Bunların içinde hekimlerin özellikle baktığı hemoglobin ve hematokrittir. Hematokrit hemoglobinin yaklaşık 3 katı olarak hesaplanır. RBC denilen eritrosit, yani kırmızı kan hücrelerinin sayısına bakılır. Bunlarla kansızlık var mı yok mu yaklaşık olarak kestirilir. Dediğim gibi önemli özellikli vakalarda biz de tablolara bakarak alt sınırı üst sınırı biz de bir gözden geçiririz ama pratik olarak büyük çocuklarda 10,5'un altı bize göre kansızlık sınırıdır. Bu ne ifade eder? Bu şunu ifade eder: eğer bir çocukta kansızlık meydana gelmiş ise çoğu sinsi ve uzun ve yavaş seyirli olmak üzere yüzlerce klinik bulgu yapar. Bu çocuk niye çok halsiz? Bu çocuğun okul başarısı niye düşük? Bu çocuk niye hırçın? Bu çocuk niye sık enfeksiyon geçiriyor? Bu çocuğun zekasında acaba bir problem olabilir mi?
Evet.
Gibi çok net 5 şey söyledim bakın.
Hı hı.
Bunun gibi onlarca da ölçülemez, fark edilemez yan etki. Yan etki bile etki aslında bu direkt. Kanın düşük olmasından kaynaklanır. Bu yüzden kansızlık hayati önemi haiz bir konudur. Kansızlığın alt sınırı dediğim gibi hemoglobin ve hematokrit değerlerinden bakılır. Ancak rica ediyoruz tabii hiçbir dinleyenimiz çocuğuna kendi kafasından kan tahlili yapıp bunun üzerinden de yorum yapmasın. Çünkü biz tahlil istiyoruz. Hastalarımız bize o dakika ulaşamadıysa eğer mutlaka burada nötrofil düşük yazıyor. Bakalım neymiş? Bakın bakalım, yazıyorsunuz Google'a nötrofil düşüklüğü. 1- lösemi, kan kanseri. 2- lenfoma, lenf kanseri. 3- bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Aslında hiçbir önemi yok bunun. Çünkü nötrofil değerleri işte kandaki bir başka hücre çeşididir. Yaşa göre değişir. Yani bir 3 günlük çocukla, 1 yaşında çocukla, 5 yaşında çocukla, 15 yaşındaki çocukla ve yetişkin insanda her bir yaşta birbirinden tamamen farklı değerler verir. Yani birinde nötrofil düşüklüğü tamamen normalken bir başkasında bir kan kanseri belirtisi olabilir. Doğru.
Evet.
Ancak maalesef internetteki, ki bu siteye bakanın kabahati zaten, bakmasın dinleyenlerimiz.
Hocam, internet bayağı bilgi kirliliği mevcut internette.
Maalesef bakın, kirlilik veya yani basit sebepler, ben kötü niyet olduğu kanaatindeyim. Olanı yazdığı zaman bir site vatandaşın dikkatini çekmiyor. Sizin çocuğunuzun kansızlığı büyük ihtimalle normaldir. İşte bir basit ilaç kullanmanız gerekir gibi bir ifade o sitenin hit alma oranını düşürüyor.
Evet.
Ama tutup her gelene kanser, her gidene MS, öbürküne nörolojik defisit yazarsanız, aa burada bak çok farklı şeyler var, önemli şeyleri
doğru,
yazmış.
Doğru.
Adamlar şarlatan, adamlar üçkağıtçı. O yüzden bu konularda kesinlikle laboratuvar doktorluğu yapmamak lazım. Hekim arkadaşlarım evet. da böyle. Ki vatandaşın bunu hiç yapmaması lazım zaten. O yüzden hani çok gerçi biz dallandırdık konuyu. Kansızlık sınırı diye bir değer yoktur. Yaşa, cinsiyete, ırka göre değişir. Bunların da ayrıca tek tek değerlendirilmesi gerekir. Bazen kansızlık var. Çok basit demir eksikliği kansızlığı. Alın kardeşim şu kan ilacını 3 ay kullanın, kontrole gelin deriz. Bazen bu kansızlık bir tuhaf. Hele hemoglobin elektroforozu yaptırın. Memleketimizde %2 Akdeniz anemisi taşıyıcılığı. Evet. Bu olabilir deriz. Ya bu kansızlık çok tuhaf. Yanında trombositopeni ve nötropeni de var. Ha bu kanser olabilir. Bunu araştırmak da lazım diyebiliriz bir basit kan tahliliyle. O yüzden dediğimiz gibi lütfen kansızlık sınırına ilgilenmeyiniz. Hekiminize gösteriniz, o doğrusunu bilir.
Evet. Evet hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bir başka dinleyicimiz geçmeyen pişik durumunda ne yapmalıyız diye sormuş.
Şimdi bir, pişik nedir diye söylemiyoruz. Herkes biliyor evet, pişiğin ne demek olduğunu. Yani. Tıbbi adıyla napkin dermatit denir. Bez bölgesindeki cildin egzamatöz değişiklikleridir. Neden olur? İşte bu bölge çiş ve kakayla özellikle bezli çocuklarda gereğinden fazla temas ettiği ise olur. Yenilen içten şeylere bağlı olarak idrar ve gaytanın muhteviyatı burada etkili olabilir. Cildin hassasiyeti burada etkili olabilir. Bezden kurtulmuş, temizliğini kendi yapan çocukta nemli kalmaktan dolayı olabilir. Yani bez bölgesi bu manada normalden fazla egzamaya maruz kalır. Egzama riskiyle karşı karşıyadır. Pişik olduğu zaman genellikle basit işte kozmetik tedbirler alırız. Evet. Sık sık yıkayın, kurulayın, havalandırın ve burayı yağlı, nemli tutun gibi deriz. Yağlandırın deriz yani. Onun dışında ama ciddi boyutlara varmış ise mesela çocuk ishal olmuş, kakası daha asidik yapıda. Çok fazla portakal mandalina tüketmiş, idrar asitli yapıda gibi sebeplerden olur. Antibiyotik kullanımında olabilir. Ancak başıma geldiği için söylüyorum. Bir kuzumuzun pişiği vardı. Tedavi yazdık. Düzelmedi. Bir daha tedavi yazdık. Gene düzelmedi. Ya bu geçmeyen pişiklerde idrar yolu iltihabı olabilir diye bir idrar tahlili istedik. Kan şekeri 500 çıktı. Affedersiniz evet. idrardaki şeker 500 çıktı. Evet. Ha, idrar tahliliyle şeker hastalığı tanısı koymak diye bir şey yok ama idrarda şekeri 500 girince döndük bir kanına baktık ki gerçekten kanda da şeker 500. Çocuk tip 1 diyabet hastası. Çok şükür ilk bulgu bu. İşte Rabbimiz lütfetti. Biz de tanıyı bu şekilde koymuş bulunduk. Evet. O normalde bu kuzunun 1 ay, 2 ay, 5 ay bir gün sonra belli bir süre sonra komada gelmesi beklenirdi. Çok şükür böyle basit bir pişikle tanık olup en azından çocuk o kabusu yaşamamış oldu. O yüzden geçmeyen pişik dediğiniz zaman öncelikle bir, sizin egzamaya bir yatkınlığınız var. Buna bakmak lazım ama bu hayati önemi olan bir konu değil. İki, idrar yolu iltihapları olabilir. Üç, şeker hastalığı alameti de olabilir ama ben 18 senede bir tane şeker hastalığı gördüm. İşte belki 10 tane idrar yolu iltihabı görmüşümdür. Böyle olduğu için hani ciddi hastalıklar araştırmak, endişe etmeye gerek yok ama bir idrar tahlili bakılmalı. İdrar tahlili temizse eğer arda arda farklı kremlerle tedavi yoluna gidilmelidir. Önce basit nemlendirici, yağlı işte bebek ürünleri kullanılır. Daha sonra geçmezse mantar kremlerinden istifade edilir. Onun da geçmezse steroidli, kortizonlu kremlere müracaat edilir. Ama tabii bu mantar kremlerinden itibaren hekimin görüp yorum yapması gereken durumdur.
Evet hocam. Hocam bebeklerin yemek sonrası kusmaları normal midir? Hangi durumlarda doktora başvurmalıyız?
Şimdi şöyle bebek derken tabii ne anladığımıza bakmak lazım. 3'e ayıralım, 4'e ayıralım. 10 günlük bebekte normal midir? 5 aylık bebekte normal midir? 1 yaşında bebekte normal midir? 18 yaşına gelmiş oğlunu kızı hala o bizim evin bebeği körpesi diye seven aileler de olduğunu düşünürseniz yani böyle değişik bir cevap verilebilir. 10 günlük bebek için söyleyelim. Günlük bebekler için tamamen normaldir. Biz buna reflü diyoruz. Reflü ikiye ayrılır. Yani reflü mide içeriğinin öğürtü olmaksızın, eforla olmaksızın yemek borusuna doğru geriye kaçışı, bunun ağza kadar gelmesi demektir. Bu basit bir şekilde büyük insanlarda ağzıma acı su geliyor, midemde, göğsümün arkasında yanma, acıma hissediyorum. Yukarıya doğru bir ateş çıkıyor diye tarif edebilir bir yetişkin. Çocuk bunların hiçbirini yapmaz doğal olarak, o kusar direkt. Fizyolojik reflüdür. Hastada problem oluşturmaz. Biz hastayı ayda bir kere görmek isteriz. Tart takiplerini yaparız. Bu bebek çok kusuyor ama sadece annesiyle çok güzel kilo alıyorsa, evet reflünüz var, bu fizyolojik reflü, sabırlı olun der geçeriz.
Evet.
Çocuk günde 10 kere 20 kere 30 kere kusuyor ve ayda 100 gram almaya başlamış. İşte aç mı kalıyor, gıdayı bir sorgularız, emmeyi sorgularız, gerekiyorsa bir formül mama desteği yaparız. Ama yine kilo almıyorsa reflü vardır deyip genellikle önce ezbere ilaç başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü reflü tanısı koymak zor. İdrar yolu iltihabından şüpheniz var, isteğin bir idrar tahlili çıkar. Ama reflü tanısını kesin koyacaksanız endoskopi yapacaksınız. Yani o gastroskopi tüpünü çocuğun burnundan ağzından sokup işte işte midesine kadar gidip yemek borusundan midesinden parçaları değerlendireceksiniz. Ha, lüzum ederse yapılır ama işte bu astar bu yüzü kurtarırım diye düşünmek lazım. Çocuk gelmiş de 10 aylık hala kusuyorsa burada bir soru işareti koyarız. Genelde bizim refli kusmalarımız aylarla geçer. 6 aydan sonra çocuklar oturmaya başlar. Yer çekiminden istifade eder. 6 aydan sonra ek gıdaya başlanır. Katı gıdalar nispeten sulu gıdalara göre daha fazla midede durma eğilimindedir. 6 aydan sonra azalıyor. 9 aydan sonra iyice azalmışsa problem yok. Ama aynı hızda devam ediyor. 10 aylık olduk sürekli kusuyor. Ya da daha büyük çocuklarda 1 yaş 2 yaşta hani kusma çok önemli değil ama öksürük nöbetleri oluyorsa mesela bunlar hep reflü alametidir. Önce basit yaşam tedbirleri dediğimiz şeyleri yaparız. Bunlarla fayda görmezse ilaç kullanmak da mümkündür bunlarda. Ne zaman doktora gidilmelidir? Çok kusuyor ama zaten takiplerde güzel kilo alıyorsa zaten doktora gittiğinizi söylersiniz. Evet. Bu sebepten dolayı gitmek için her yemekten sonra kustu ve kilo alımı kötü. Kusması var, geçmeyen öksürüğü varsa gidilir. Ha bir de biz hani reflüye çok yoğunlaştık. Genellikle reflü olur bunlar ama normal kusmalar da vardır. Çocuk basit bir viral gastroenteritis, işte rotavirüse bağlı bir mide bağırsak enfeksiyonu olmuştur. Buna bağlı kusuyordur. Bunlar da genellikle kusması olmayan çocuğun o gün içinde böyle su bile ise fışkırtarak kusuyor. Evet. Her yediğini kusuyorlardır. Bu ayrı bir şey. Bu acile gelecek. Muhtemelen sıvı kaybı da gelişmiş oluyor bunlar da bize gelene kadar. Gerekiyorsa bir serum desteği yapılacak, sıvı desteği yapılacak, beslenme düzenlemesi yapılıp gönderilecek. Ama diğerleri yani reflü düşündürecek, kronikleşmiş, sürekli devam eden kusmalar bir kilo alımını engelliyorsa, iki geçmeyen öksürük nöbetleri yapıyorsa, üç aylar ilerlemesine rağmen kusmaların şiddeti ve sıklığı artıyorsa hekime başvurmalıdır. Öncelikle genel pediatrist görür, kusmanın diğer sebeplerini ayırt eder. Bir idrar yolu iltihabı var mı, karaciğerle ilgili bir problem var mı, mide bağırsak sistemiyle ilgili bir problem var mı diye. Basit bir iki ilaç tedavisi denenebilir. İşte çocuğu onun şey yaşam şekli düzenlenebilir. İşte çocuğu emzirirken dik tutunuz, uyurken 45 derece eğimle yatırınız. Gazını çıkarmadan yatırmayınız. Sıkı elbise giydirmeyiniz. Daha büyük çocuksa işte çikolata, yağlı, kızartmalık, işte kafeinli içecekler tüketmeyiniz gibi tavsiyelerde bulunur. Eğer bunlardan hiçbir şekilde fayda görülmüyorsa gastroenteroloji uzmanına yönlendirilir. Onlar da gerek görürlerse endoskopik müdahale ile hem gözleriyle tanı koyarlar hem de alınan parçalarla reflüye bağlı bir yemek borusu iltihaplanması vesaire var mı diye bakılır. Öncelikle onlar da diyet düzenlemesini tercih ederler. Daha sonra bir takım mide ilaçları kullanılabilir. Bunlarla fayda göreceği ümit edilir.
İnşallah. Hocam ilk bölümümüzde de süremizin sonuna geliyoruz. Son bir soru sorayım. Çocuğumun hafif nezle durumunda evde kendimce nasıl bir tedavi uygulayabilirim diyor.
Şimdi hani işi küçültmeyelim, hafif nezle değil normal nezle durumlarında da zaten mümkünse evinizde evet. Oturun. Hani bu geniş bir soru. Hani burada konuşmaya kalksak belki 5 saat konuşulabilir bu konu üzerine ama. Bir nezle dediğiniz ne? Nezle işte 3 solunum yolu enfeksiyonunun viral ajanlarla yapılmış olan halidir diyelim. Yoksa nezle tıbbi bir tabir değil. Bunu tıbbi olarak karşılayan terimler de zaten hiçbiri objektif kriterlere dayanmadığı için gerçekten değil. Nezle diyebilirsiniz, grip diyebilirsiniz ama hepsini boş verin. Biz buna üst solunum yolu enfeksiyonu evet. diyelim. Evet. Bu iki sebepten olur. Ya virüsten olur ya bakteriden olur. Bakteriden olanlar çok nadirdir. %10-15-20'yi geçmez belki rakam söyleyemem direkt ama halk arasında meşhur beta mikrobu denen mikrobun yaptığı enfeksiyonlar genelde bakteriyeldir. Onun dışında başka bakteriyel etkenler de var ama çok nadir görülen şeylerdir bunlar. Eğer bakteriyelse etken ateş yüksek derecelerde seyreder. Evdeki basit uygulamalara cevap vermez. İşte boyunda ağrılı bezeler oluşabilir. Muayenede doktor işte bademciklerin üzerine beyaz beyaz yaralar, eksudatif membran yapılar görebilir. Bunlar önemlidir. Mutlaka hekim tarafından görülmeli, tetkik edilmeli. Gerekiyorsa antibiyotik de başlanmalıdır. Ama dediğim gibi toplasanız oran belki %10 bile değil. O zaman bunu nasıl ayırt ederiz? Mesela ateşiniz yoksa kolay kolay bakteriyel bir solunum yolu enfeksiyonu beklenmez. Ateş yok, burun tıkalı, burun akıntısı var, hafif fırıltı var, biraz öksürük var. İşte tuttu mu kusana kadar öksürüyor diyor belki bazen aileler. Evet. Kırgınlık var, çocuk hareket etmek istemiyor, halsiz, iştahsız gibi. Bu non spesifik, hiçbir hastalıkla örtüşmeyen hastalıklar söz konusu ise evinizde oturmanızı tercih ederiz. Ne yapalım? Hı-hı. İstirahat edelim mümkün mertebe. Daha iyi beslenmeyelim. Çalışalım diyeceğiz ama mümkün olmayacak biliyoruz. Hiç değilse beslemeye çalışalım. Evet. Anne sütü alanlar anne sütünü doğru düzgün alsınlar. Yaşı müsait olanlar bitki çaylarından istifade edebilirler. Bunun dışında evet teorik olarak ve kitapları çok sevmediğimiz, kitaplarında önermediği grip ilaçlarımız vardır. Evet teorik olarak sevmeyiz ama pratikte çok fazla kullanırız biz de. Kendimiz de içeriz, çocuk çocuğumuza da veririz, reçete de ederiz ama bunları evde ailelerin ezbere kullanması ne kadar doğru deseniz çok çok evet, doğru değil çok onu doğru söyleyeyim. Olmazdı. Ama şu oluyor işte basit viral enfeksiyon zaten 3 gün içinde evde düzelecektir. çocuk o aradaki süreyi yaşam konforu olarak, yaşam daha kaliteli olarak geçirir. Halsizliğini, kırgınlığını alır. Biraz iştahını düzeltir bu tip ilaçlar.
Evet.
Yapılacaklar, burnunuzu güzel açın. Rahat nefes alıp vermesini sağlayın. Oradaki sekresyonları temizleyin. Dediğim gibi yaş müsaitse bitki çaylarından istifade edin. İstirahat edin. Başka bir şey yapamazsınız.
Evet. Yani sorumuza hızlı cevap verdiniz. Bir sorumuz daha olabilir vaktimizde. Odanın nemini kontrol etmek amacıyla kaloriferin üzerine su konması sizce doğru mudur?
Bence hiçbir mantığı yoktur. Bu bir şey. İkincisi, işte evlere buhar makinesi alalım mı?
Evet, yani onu soracaktım
şimdi
ben de.
Şimdi şöyle Samer Hocam, şunu düşünün. Bizim nesiller çok gördü bunu şimdi. Elhamdülillah daha iyi evlerde yaşıyoruz ama rutubetli ev diye bir şey vardı eskiden.
Evet, evet.
Bazı işte konu komşunun evine, bir akrabanın evine gittiğimizde tavanda duvarın köşesini hafif böyle nemli görürdük. Siyahlı görürdük.
Bir siyahlık vardı.
İşte bu küf, mayt, akar falan var. Bunlardan dolayı çocuklar sürekli zatürre oluyor. Doktor dedi ki biraz havadar bir yere taşının. Üst katlara taşının bodrumda oturuyorsanız. Hı hı. İyi havalandırın evlerinizi.
Güneş görsün.
Güneş görsün. Niye nem olmasın? Şimdi ne oldu? Ne anladık biz bu işten? Düne kadar nemden, rutubetten kaçıyordunuz. Şimdi buhar makinesi alalım, havayı buharlandıralım. Ya bu şimdi böyle genel bir konu değil bir kere. Her herkesin mutlak bir reçete söyleyemeyiz ama yaşanılan ortama göre değişir. Hele bir de Rize'de bunu aldığınızı düşünün. Adama deli derler. Ya zaten nem %80.
Doğru.
Ha Konya'da alsanız ne oluyor deseniz, işte ben senede birkaç haftayı Konya'da geçiririm. Oraya gittiğimde alerjik rinitim var. Çok rahatlıyorum. Konya'da nem mi var? Hayır. Bilakis kupkuru bir ortam.
Doğru.
İstanbul'da rahatsız olan burnum Konya'nın o kupkuru havasına rahat ediyor. Bu dört dörtlük alerjik bir şikayet. Dört dörtlük bir üst solunum yolu şikayeti. Ben bunu yaşayarak gördüm. Kuru ortam bana daha çok yarıyor.
Evet.
O zaman herkes evine makine alacak, vatandaş alalım. Yok böyle bir şey yok. Mümkün değil. Doğru değil böyle bir bilgi.
Yani bu İki, kişiden kişiye değişen bir şey.
İki, şöyle düşünün. Ya dünyada bir sürü soğukta yaşayan insan var, mülteciler var. Ben ne yaptım biliyorsunuz mu? Ne yaptınız? Sokağa bir tane soba kurdum. Harıl gürül onu yakıyorum. Herkes benim gibi yaparsa atmosferi ısıtırız. Dünyada üşüyen insan kalmaz. Demediğinize göre o kaloriferin üzerine koyacağınız iki çay bardağı suyun buharı, hepsi buhar olsa, hepsi havaya karışsa, hepsi nemlense çocuğa ne faydası olacak? Hiçbir faydası olmayacak. Hiçbir manası yok bunun. Bizim buharı pratikte kullandığımız, tıbbi olarak kullandığımız bir tek yer vardır. Krup dediğimiz akut laringotrakeat tablosudur. Yani ses tellerinin de iltihaplandığı larenjit tablosudur. Hı hı. Üst solunum yolu enfeksiyonunun biraz aşağı doğru inmiş halidir. Mantıken kolunuzu çarptınız, şişti, buz koyuyorsunuz. İşte bu da bunun gibi düşünün. Hava yollarına soğuk buhar verdiğinizde ki oradaki ödemi azaltıyorsunuz. Çocuk rahat nefes alıyor. Ama bu bildiğiniz soğuk buhar. Soğuk, yani ısıtılmamış buhardan bahsetmiyoruz. Soğuk olması gerekenden de soğuk. Şu an kış mevsimindeyiz. Çıkın balkona, 10 dakikada çocuk rahatlıyor zaten. Deli gibi öksüren çocuk da rahatlıyor. Eğer buhar verilecekse soğuk buhar verilsin. Bizim hastane tipi makineler bile bunu çok sağlayamazken sizin evdeki uyduruk kozmetik makinelerle bunu sağlamanız mümkün değil zaten. Evet. İki, peki normal buhar verelim mi? Normal buharı verdiğinizde olsa olsa sizin burnunuzu tıkayan, ciğerlerinizi tıkayan balgam, sümük gibi kuru katı salgıları biraz sulandırırsınız. Olsa olsa en iyimser tahminim bu benim. Hı hı. Başka da bir işe yaramaz. Böyle olunca kaloriferin üzerine işte bir yoğurt kasesi içinde 150 mililitre su koymuştum. Bu buharlandı. Odaya karıştı. Nem oldu. Çocuğum da bunu soludu. Çok rahat nefes aldı. Ya burası İstanbul, etmeyin gözünü seveyim. Zaten sokakta %70-80 nem var. Böyle olduğu için yani bunların hiçbir uygulamada faydası yok. Tamamen hani çocuğumuz için bir şey yaptık psikolojisi. Hiçbir tıbbi açıklaması yok.
Hocam hepten bitirdiniz ama şu anda.
Bu değil mi ama mantığı siz söyleyin. İstanbul'da yaşıyoruz. 6 tarafı deniz bu şehrin. Yani 3-3-6 taraf deniz. Her taraftan buharlı deniz havası geliyor. Evlerimizin zaten belli bir nemi var. Yani bunun üzerine dediğim gibi kaloriferin
ama
ısısı da ne?
Kaloriferin ısısıyla biz bu evdeki nemi bitirmiş olmuyor muyuz?
Mümkün değil. Bu kadar geniş hacimleri o kadar ısıyla bitiremezsiniz. Yani 500 dereceyle 3 gün falan ısıtmanız lazım.
Yok,
olsa
hocam,
olsa.
O kadar da değil. Yani.
Değil işte. O kadar peki, mümkün olduğu için.
Sabah kalktığımızda hepimizin ağzı burnu kurumuş
oluyor. O hariç. Şimdi o kurumanın sebebi nemin düşüklüğü değil.
Ya?
Gece olan ısı dengesizlikleri. Atmosferin ısı gece 3'te en dip seviyeye iner. Yani kombi belli bir derecede çalışırsa sürekli olarak o kombi akşam saat 10'da rakamları tamamen uyduruyorum. 24 derece oda ısı sağlar.
Evet.
12'de 23 sağlar. 2'de 21 sağlar. 3'te 19 dereceye düşer. Kombi aynı yanıyor. Kömür sobası aynı yanıyor. Ama derece düşüyor. Derece düşünce de siz uyuduğunuzda 24 dereceye göre akciğerin bir nevi bekçi köpeği olan burundaki hava boşluklarınız 19'u görünce kapatıyor ki akciğeri soğuk havadan korusun diye. Sabah kalktınız burun iptal. Niye? Buz gibi havayla muhatap oldu çünkü. Ama siz sabah 8'de kalktıysanız eğer ısı yine 24'e gelmişti. O geceki ısı oynamalarından kaynaklanıyor durum. Atmosferi kurutmak ya da nemlendirmek öyle kolay bir yoğurt kovasındaki 3 damla suyla olacak iş değil yani. Mümkün
yani,
değil.
Ama ısıyı sürekli 24 derecede tutabilsek.
Bilsek evet, ama o da kombi 24 yazıyorsa bu değil. Termometre, duvardaki termometreyi 2-3 gün gece 2'de 4'te 6'da kalkın bakalım kaç oluyor. Hmm. Hep 24 saat yulala, bu çok güzel bir şey.
O zaman bir sorun yaşamıyoruz.
Yaşamıyoruz. Ya, bu arada bir 40 yıl başı denk geliyor bize. Hocam kaç nem ne olmalıdır? Nemin ölçüsü ne? Barometreyle mi ölçülüyor? Bir şey deniyor ona da.
Var, evet.
Kaç milimetre civol falan gibi neyse işte bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İlgilenmiyorum da bu konuyla. Kimse de ilgilenmemeli bence. Kimse kendini kandırmasın yani. Bu evet. Paranoyaklık.
Hocam genel sorularımız var. Onlara devam ediyoruz.
Buyurun.
Diğer bir sorumuz. Havalenin belirtileri nelerdir? Diye bir soru var. Tabii bu bayağı geniş bir
Yani soru. Kısa cevaplamak isterseniz kısa. 3 cümleyle biter aslında da havale mühim mevzu. Bir 3-5
evet,
cümleyle etmiş
evet,
olalım.
Evet hocam birazcık açalım bunu.
Havale işte halk arasında havale. Doktorlar arasında nöbet ismiyle adlandırılan. Genel manada sinir sisteminin paroksismal diyoruz. Yani böyle ani ve atak tarzındaki problemlerinden kaynaklanır. Beyindeki böyle nöronların ani deşarjı diyeceğim de bunu Türkçe'ye çeviremedim. Sinir hücrelerinin ani olarak kasılma uyarısı göndermesi diyelim. Bunun yalnız çok fazla çeşidi var. Yani bir dünya insan işte epilepsiyle savaş ligi adı altında bir birlik oluşturmuşlar. Her sene uğraşıyorlar, didiniyorlar. Yaptıkları tek şey epilepsiye çözüm bulmak değil. Epileptik nöbetlerin çeşitlerini sınıflamak. Sınıflandırıyorlar, sonraki sene bakıyorlar ki bir sürü epilepsi farklı gruplara girmiş. Onları bile ayırt edemiyorlar. O kadar geniş yelpazede şikayet yapan bir durum. İşte en klasik sara nöbeti dediğimiz zaman herkesin gözünde bir şey canlanır.
Evet.
Şuurunu kaybetmiş, yere düşmüş, kolları bacakları önce kasılı bir tüfek tetiği gibi. Daha sonra biraz gevşemiş ve arkasından adeta böyle çakar hareketler yapan, açılıp açılıp kapanan, dişi çenesi kilitlenmiş, ağzından köpükler gelen, gözü kaymış, bazen idrar ve dışkı kaçırmış kişi. En uç tablo.
Tipik bir sara nöbet ama
bu. Bu.
Ağır nöbet
bu.
Mi hocam?
Ağır nöbet değil, büyük nöbet diyoruz.
Büyük nöbet,
başı
evet.
Sonu budur bunun.
Evet.
Ama onun dışında hiçbir problemi olmayan, tamamen sağlıklı, zihinsel gelişimi yerinde, fiziksel gelişimi yerinde, hı-hı, işte 4 yaşında kız çocuğu. Hocam bizim her şeyimiz çok iyi ama bizim çocuk arada bir dalıyor. Nasıl dalıyor yani? Ekmeği koparıyor, tam ağzına götürüyor, arada bir dalıyor, öyle duruyor ama. Sonra 1 saniye, 5 saniye, 25 saniye neyse süre bir silkiniyor, ekmeği ağzına koyup devam ediyor yoluna. Yani günlük hayat adeta durdu 10 saniye veya 40 saniye. Bu da bir epileptik nöbet. Yolda yürüyorduk, bir anda her şey kesildi, dizlerimin bağı kesildi, gözlerimi küt diye indim. Evet, bu basit senkop olup tansiyon düşüklüğünden de olur ama bu da bir epileptik nöbettir.
Evet.
Hiçbir şeyim yok ama arada bir dilim damağım şapırdıyor, oynuyor, ağzım bir tarafa doğru kayıyor. Bu da epileptik bir nöbettir. Bizim çocuk uykuya yatıyor, 15-20-30 dakika sonra sağ kol ve sağ bacağında atımlar başlıyor. Bu da epileptik nöbettir. O yüzden epileptik nöbetin, daha doğrusu nöbetin klinik yansımasını, morfolojisini hani anlatamazsınız. Yok yani bütün hareket fazlalıkları ve azlıkları birer çeşit nöbettir aslında. Ama burada bahsedilen, biz çocuk hekimiyiz, bizi daha çok ateşli havale ilgilendirir, hı hı, bu noktada. Ateşli havalenin belirtileri nedir diye algılayalım biz olayı. Ateşli havale genellikle işte büyük nöbet, grand mal nöbet, tonik kronik nöbet yapar. İşte çocuk bir anda kolları bacakları kasılır, yüzü solar, ağız çevresi solar, işte yüzü karardı der aile sonra. Gözünün siyahı kaybolur. Bu bir müddet devam eder. Belki 10 saniye, belki 30 saniye. Aileye sorsan bir saat sürdü der. O anki durumun dehşetinden maalesef. Bu bir müddet devam eder. Genellikle 30 dakikayı geçmez beklenti. 30 dakika aralıksız devam eden nöbet zaten status dediğimiz durumdur. Acilen yoğun bakıma yatacak koma hastası anlamını ifade eder. Onun dışındakilerde kollarda, bacaklarda kasılma, ağızda kilitlenme, köpük gelmesi, gözde kayma, dudak çevresinde bir solukluk, yüzde bir solukluk veya morarma gibi şikayetler nöbetin belirtileridir, havalenin belirtileridir.
Hocam peki yani bunun bir alt sınırı var mı? Yani bir günlük bebekte nöbet
tabii
geçirebilir mi?
Aynen öyle. Bir günlüğe gerek yok. İnsanoğlu dünyaya geldi, atmosferle temas ettiği anda nöbet geçirebilir ve bu çok olmayacak bir şey de değildir. Öyle birkaç günlükken bir sürü nöbet geçiren bir sürü çocuk biliriz.
Peki yani burada bir tehlike durum
var tabii var.
Var
maalesef
mıdır?
Var. Mesela 3 yaşında ateş 40 dereceyken basit havale geçirmiş bir çocuk. gelir, acilde ilk muayenesi yapılır, ilk müdahalesi yapılır, çocuk sakinleştirilir, nöbeti durdurulur, durmamış eğer. Bir serum takılır usulen o da. 4 saat 6 saat müşahedede tutulur. Temel 1-2 laboratuvar tetkiki alınır. Ateşin sebebi olan enfeksiyon tedavi edilir, hasta evine gönderilir. Hiçbir şey yapılmaz başka. Nöroloji görmez, MR, EEG hiçbir şey yapılmaz yani. Basit ateşle havaledir bu. Evet. Bu böyle. Ama bebek doğmuş, doğar doğmaz. Hocam bu çocuk mosmor doğdu, hiç ağlamıyordu. Müdahale etti doktorlar, oksijen falan verdiler, rengi açıldı. 3 dakika sonra, 5 dakika sonra da ilk ağlamaları oldu. Tamam, şükür en azından yaşıyor çocuk. Ama bir gün sonra nöbet geçirmeye başladı. Niye? İşte o sırada beyin oksijensiz kaldı, bir hasar gelişti mesela. Doğum çok hızlı veya çok uzamış bir doğuma maruz kaldı. Ya da annede var olan bir hastalık, annenin kullandığı ilaçlar, çocukta var olan bir hastalık nedeniyle beyinde kanama oldu. Bir günlük bebekte beyin kanaması olur. Nasıl belli eder kendini? Nöbetle belli eder. Anne karnında kapılmış bir mikrop, annenin doğum kanalında kapılmış bir mikrop, doğumhanede kapılmış bir mikrop menenjit ya da ensefalit yapar. 3 günlük bebek nöbet geçirmeye başlar.
Yani yeni doğan bebeğin nöbet geçirmesi çok hayra alamet değil o zaman anlaşılan.
Birkaç tane basit sebebi saymazsak.
Evet.
Tamamı maalesef seker bırakıyor ya. Yani evet. Basiti yok. Yani bir 5 yaşında bir çocuk nöbet geçirirse buradan en kötü ihtimal epilepsi hastası çıkar. Tedavi kullanır, hayatına devam eder. Zekası normaldir. Üniversite bitirir, evlenir, çocuk sahibi olur. 100 yaşına kadar da yaşayabilir. Bu. Ama 2 günlük bir bebek nöbet geçirmeye başlamışsa, 1 haftalık bir bebek, 1 aylık bir bebek nöbet geçirmeye başlamışsa, evet. Bunun altta yatan bir beyin kanaması, beyinde kitle, beynin oksijensiz kalıp bir kısmının ölmesi gibi böyle çok kötü sebeplerden olacağı için, hani nöbet adamın hayatını zehir etmez. Nöbete neden olan hastalık hayat boyu süründürür maalesef size.
Yani sizin tabirinizde çok sevimli bir durum, tablo değil hocam.
Hiç sevimli bir tablo evet. Değildir maalesef. Yani bir aylık bir bebek nöbet geçirmiş cümlesinin daha sonrasında işin doğrusu hani bu durumda çocuğu olan dinleyenlerimiz de vardır. Hani böyle işlerini karartmak da istemeyiz ama maalesef hani böyle çok ümitli olunamayan durumlardır.
Evet, Allah muhafaza.
Evet.
Hocam domuz gribiyle alakalı sorular var ama siz bunları geçen hafta cevaplamıştınız.
Evet, bir iki hafta önceki programda hatırlıyorum.
Geçtiğimiz haftalarda evet yani çok kısa böyle üzerine hani soruya şöyle cevapsız zaten, kalmamak adına.
Zaten salgın bitti net söyleyelim.
Evet.
Mesela salgının zirve zamanlarında yüksek ateşi var, halsizliği var, kırgınlığı var, biraz midesi bulanıyor. Genel durumu bozuk. Evet. İnfluenza A, B testi istiyorsun, her çocukta influenza pozitif çıkıyordu. En son istediğim 3 testin hepsi negatif çıkınca artık başka hastalıklara yöneldim ben de. Test de istemiyorum, bıraktım. böyle karar verdik yani bittiğini ama. O zamanlar gerçekten günde baktığımız her 100 hastanın 80-90'ı böyleydi. Şimdi 10 tane hastalığı bir tane belki geliyor. Onlar da işte sinüzit, boğaz iltihabı, kulak iltihabı, bronş bir sürü hastalıkla birlikte.
Bu bitme hadisesi mevsimsel kaynaklı.
Mevsimseldir tabii yani bu bitti. Başka işte domuz gribi bitti. Ördek gribi geldi. Ördek gribi gidecek, at gribi gelecek. Grip bu bitmez.
O, yani buradaki çıkma veya bitme hadisesi. Yani
onu bilemiyoruz.
Isıyla alakalı mı, taşınma, yok. Rüzgarla alakalı mı? Yani mevsimin buradaki kastı nedir?
Sorunuz mantıklı ama bunun adını koyamayız. Yani hava -40, -4 dereceye düştüğünde domuz gribi olur. -8'e düştüğünde ördek gribi olur diye bir cümle yani, söylenemez. Evet. Yok, böyle bir bilgimiz yok. Ama soru mantıklı, doğrudur. Domuz gribi yapan influenza A'nın H1N1 subtipi, serotipi suçu ısıya dayanıklıdır da İşte kuş gribi yapan H5N1'inki değildir. Böyle olunca kardan sonra bir grip oluyorsa insanlar domuz gribi olur. Ama ılıman havalarda ise mesela ılıman iklimlerde ise kuş gribi olur gibi bir bilgi
kabaca
söylenebilir.
Bir bilgi var yani bu şekilde o zaman.
O mikrobun hassas olduğu ve olmadığı dayanıklık direnç durumuna göre değişir. Ama deseniz ki o zaman her sene Aralık Ocak'ta rotavirüse bağlı ishali niye çok görüyoruz?
Yani.
Her sene Aralık'ta Ocak'ta aynı hava olmuyor ama benzer hava oluyor denebilir. Evet. Bu neticede grip, influenza mikrobunun bir alt grubudur. Normalde domuzlarda enfeksiyon yapan bir mikroptur. Ama geçirdiği bir mutasyon neticesinde insanda da hastalık yapar özellik taşımaktadır. Bunların aynen araçların plaka kodları gibi kodları vardır. Hemagglutinin ve nöraminidaz dediğimiz iki tane antijenik determinantı vardır. Bunun hangisinin taşındığına göre bir numara alır. H'si 1, N'si 1 ise işte domuz gribi olur. H'si 5, N'si 1 ise işte kuş gribi olur. H'si 3, N'si 2 ise bilmem ne olur. Böyle isimlendirilebilirler. Standart gripten farklı değildir ama daha fazla ateş yapıyor, daha fazla halsizlik, kırgınlık yapıyor. Mide bağırsak yan etkileri oluyor. Yani etkiler oluyor, yan etkileri demeyelim. Ama Allah korusun ölümcül, kalımcıl olma mevzu diğerlerinden farklı değil. Burada da lösemi hastası 2 yaşında bir çocuk, bağışıklık yetmezliği olan olan 6 aylık bir çocuk, kronik bronşit hastası 70 yaşında bir amca, kontrolsüz diyabeti olan 60 yaşında bir teyze, maalesef ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ama evet, burada suçlu olan influenza değil, burada suçlu olan hastanın kendi. Suçu ne? Şekeri kontrolsüz. Suçu ne? Kronik bronşit hastası. Suçu ne? Tabii onun suçu değil ama işte bebeğin immün yetmezliği var. Bu sebeplerden hasta kaybedilir. Yoksa standartın üzerinde fazla bir zararı yoktur domuz gribinin.
Evet. Hocam, bir dinleyicimiz yeni doğan bebeğimin kan uyuşmazlığı var diyerek kanını değiştirdiler diyor. Böyle bir durum yanlış var, anlamış olabilir mi? Var
yok,
mı?
Yok, doğru anlaşılmış ama arası anlatılmamış hikayenin. Başı ve sonu var burada. Evet. Şimdi şöyle, annenin kan grubu RH negatif ise, bebeğin kan grubu RH pozitif ise, anne ile bebek arasında, İlk bebekte problem oluyor, ikinci bebekte problem oluyor genellikle. Ya da düşük ya da yanlış kan transfüzyonları yapılmadı ise, bebeğin kanı, RH pozitif olan kanı, annenin dolaşımına geçtiği zaman annenin kanında bunu adeta bir mikrobu görmüş de ona karşı reaksiyon geliştirmiş gibi bir takım özel maddeler oluşturur.
Allah Allah.
Bu maddeler de çocuğun kanına geçer. Geçtiği zaman çocuğun kanını öldürmeye başlar. Kan hücrelerini öldürmeye başlar. Bir yıkım gelişir neticede. Bu da çocukta ciddi kansızlığa yol açar. Ama bunun öncesinde kan hücrelerinin yıkımı neticesinde yüksek oranda yeni doğan sarılığı gözükür. Bu yeni doğan sarılığı da belli bir rakamın üzerinde çıkarsa, normalde işte 3 saat 3 günü geçmiş sağlıklı bir yeni doğanda biz şu an Türkiye'de 17 miligram desilitre sınırını uyguluyoruz.
Evet.
17 ve üzerinde bir rakam ise problem çıkarabilir. Bu yüzden fototerapi, ışık tedavisi alması, hı-hı, gerekir. Şu anda 25 ve üzerinde ise beyne zarar verme ihtimali vardır, kan değişimi yapalım denir. Her şey yolunda olan bir çocukta 17 zaten kolay kolay geçilmez, 25 hiç geçilmez neredeyse.
Evet, evet.
Kural değil ama sıklıkla böyle. Eğer kan grubu uygunsuzluğu varsa, RH negatif annenin RH pozitif çocuğu gibi, onun dışında ABO uygunsuzluklarında da oluyor, anne A bebek B gibi durumlarda, anne 0 bebek A gibi durumlarda da oluşan antikorlar kan yıkımına neden olabilmekte. Bu da belli bir düzeyin üzerine çıktığı zaman beyne zarar verebilmekte. Kan grubu uygunsuzluğu olanlarda 25 gibi 30 gibi değerler daha kolay görülebilmekte.
Böyle sarılık olunca, değeri değil mi hocam?
Tabii, sarılığın değeri.
Evet.
Böyle olunca 23-24 görülmüşse zaten tedbir alınır. 25'in üstüne çıktığı anda kan değişimi uygulanır. Kan değişimi genellikle işte parsiyel veya total olarak yapılır. Yani kısmen ya da tamamen. Evet. Bu teknik ayrıntıları dışın. O problemli kan alınıp yine problemsiz kan verilir. Olay bundan ibarettir.
Yani aynı kan grubu mu veriliyor?
Tabii aynı kan grubundan taze kan verirsiniz. İşte diyelim bir miktar kan alınır çocuktan, bir miktar kan verilir. Kan düzeyi de düşürülmemiş olur ama yıkıma maruz kalmamış, daha sağlıklı eritrositler vermiş olursunuz.
Peki hocam, bu yıkımı anne karnında başlıyor dediniz.
Yok, anne karnında başlamıyor. Anne karnında olay tetikleniyor ama doğduktan sonra oluyor.
He,
doğduktan sonra olan bir hadise bu.
Evet. Hocam, menenjit aşısı zorunlu mudur? Çocuğa yararı veya zararı nedir diye bir soru var. Bunları, bu soruları daha önce yanıttıklarımızı hep hatırlıyorum ama.
Unutulmuş demek ki.
Unutulmuş ya da dinleyenimiz yeni dinliyor programı.
Biz gene de cevap verelim.
Evet.
Şimdi menenjit beyin zarlarının iltihabıdır. Elinizi kafanıza koyun. Saçlarım var. Tamam. Altında ne var? Deri var. Altında ne var? Kafatası kemikleri var. İçinde ne var kafatasınızın? Beyniniz var. Beyin iki tane lobtan oluşur. Bir araya gelmiş lobtur. Yani böyle çok hoş bir tabir değil belki ama işte kurban kestirirken görürsünüz beyni. Hayvan beyni, insan beyni dış görüntü olarak benzer. Aynı beyin sizde de var. Bu beyin iltihabı olursa bunun da ensefalit olur. Çok nadir görülen bir durumdur. Beyni saran zarların, mening dediğimiz zarların iltihabına da menenjit denir.
Evet.
Menenjit beyin zarlarının iltihabıdır.
Hı hı.
Ama beyin iltihabından daha tehlikeli gidebilir. Onu bilmek lazım. Yani zar deyip geçmemek gerekir. Şimdi bu menenjit yapan sebeplerin büyük bir kısmı mikrobik hadiselerdir. Bazı kimyasal ajanlar, bazı ilaçlar vesairelerde böyle tablolara yol açabilmektedir. Mikroplardan da bir kısmı bakteri özelliğinde, bir kısmı virüs özelliğinde, bir kısmı parazit özelliğindedir. Bunlardan en sık görülenleri, özellikle bakteriyel menenjitlere, bakteriyel menenjitler en sıktan ziyade en ciddi olanlarıdır. Komplikasyon bırakır, ölüm, kalım, sağırlık vesaire gibi yan etkileri neden olabilir. Bunlara karşı erken tanı koyduğunuzda kolaylıkla tedavi edilebilirler aslında. Viral menenjitlere karşı ise etkin bir tedavi yoktur. Ancak viral menenjitler genelde daha selim seyrederler. Bu hastalıkları tedavi etmesi dediğim gibi çok zor değildir ama tanı koymak zordur ve vakit kaybı önemlidir burada. O yüzden hasta olan hastayı hasta etmemektir.
Evet.
Böyle olunca menenjit yapan mikroplardan parazitlere karşı bir koruma tedbiri yok. Virüslere karşı bir koruma tedbiri yok. Bakteriyel olanlara karşı oran söyleyemiyorum, her yaş grubu ve coğrafyada farklı oranlar verilebilir çünkü bakteriyel olanlara karşı bir takım aşılar üretilmiştir. Şu an beşli karma diye bilinen aşıdaki komponentlerden biri Haemophilus influenza tip B mikrobuna karşıdır. En evet. sık menenjit yapan mikrop bu idi vakti ile. Ama yaklaşık 10 küsür yıldır benim bildiğim Türkiye'de bu aşı rutin ve ücretsiz olarak uygulandığı için menenjit yapan en sık bakteri nedir sorusunun cevabı artık Haemophilus influenza tip B değil. Onu ekart etmişsiniz. Bunun arkasından streptokokus pneumonia gelmiş. Şu an zatürre aşısı diye meşhur pneumokok aşısı. Bu pneumokok mikrobu evet daha çok zatürre yapar ama menenjit de yapar. Ona karşı olan aşı da rutine alınıp devlet tarafından yasal olarak zorunlu ve ücretsiz olarak uygulanmaya başlayınca bu da tahtından oldu. Şimdi üçüncü sıradaki Neisseria meningitidis isimli mikroba sıra geldi. Bu mikrop şu an en sık görülen mikrobumuz ama bunun sıklığında bir artış var. Salgınlar yapıyor. En önemli mikrobu falan bunlar doğru değil. Parazit, virüs, mantar ve bakteriler sebep olmakta. Sadece bakterilere karşı aşı var. En sık enfekte eden bakterilerin ikisine karşı aşı zaten yapılıyor. Geride kalanlardan bir tanesine karşı yeni üretilen bir aşı var elimizde. Meningokok aşısı.
Evet.
Burada sorulan budur diye ben buraya yöneldim özellikle.
Evet, evet.
Yoksa diğer iki aşıyı zaten vatandaşımız meningit aşısı olduğunu bilmeden karmaşın içinde zaten oluyor. Zatürre aşısı oldum diyor ama olan aşıdaki aşının kendisine karşı yapıldığı mikrop zatürre de yapar doğru ama daha çok meningitten öldüren bir mikroptur. Ona karşı da aşılanmış durumdadır. Ancak devlet hesabını kitabını yapar Sağlık Bakanlığı. Bu hastalığın Türkiye'de görülme sıklığı ne? Bu aşının koruyuculuğu ne? Bu aşı hastalığın bana bedeli ne? Vatandaşımın ömrünü kısaltıyor mu? Yaşam kalitesini düşürüyor mu? Benim sağlık bütçemi etkiliyor mu? Diye. Aşı yapmakla şuna girmememiz lazım. Ya canımızdan kıymetli mi? Bir çocuk bile kurtaracaksak biz bu aşıyı yapalım. Ya doğru yapalım, bu doğru söylüyorsunuz ama bu aşı gökten zembille inmiyor. Devlet bunun için ciddi bir rakam ödüyor. Türkiye gibi doğurganlık oranının elhamdülillah iyi olduğu bir ülkede her yıl nüfusa bu kadar adam katılıyor. İnanılmaz bir rakam çıkıyor.
Evet.
Devlet de bu parayı topraktan çıkarmıyor neticede. Bir sağlık bütçesi ayırıp sağlık bütçesinin bir kısmını aşılarına ayırıyor. Buraya ayırdığınız aşı işte milli takımın forma giderlerinden kesilmiyor. Yine sağlık giderlerinden kesiliyor. Buraya ayırdığınız aşı duble yollardan kesilmiyor. Yine sağlık giderlerinden kesiliyor. Yani bir menenjit aşısı da yapalım. Bir çocuğumuzun daha canını kurtaralım. İyi, çok iyi olur. Yapalım mutlaka. Ama oraya harcadığınız parayı kıstığınız yerde bilmem ne kanserinin tedavisi, bilmem ne zatürresinin tanı imkanlarını kısıtlayacaksınız. Bir dağ köyüne sağlık ocağı açtırmayacaksınız. Bir ilçe devlet hastanesinin yataklarını azaltacaksınız ki oradan arttırdığınız parayla bu aşıyı yaptırınız. Devlet bu yüzden ben bırakın cimri davranmayı, tasarruflu davranmayı açıkçası olması gerekenden fazla bile kaynak ayırdığını düşünüyorum buraya. Dediğim gibi canımızdan kıymetli mi cümlesi burada basit bir demagoji cümlesidir, başka bir şey değil. Çünkü canımızdan kıymetli mi diye harcadığımız parayı zaten canımızdan kısıp ayırıyoruz yine. Eldeki imkanlar belli, yani sınırsız bir para harcayamayız sağlığa evet. da. Böyle olduğu için bu aşı rutin olarak devlet tarafından yapılmalı mı? Hali hazırda devlet bunu ölçtü biçti, gerekli görmedi. Rakam söyleyemem ama dünyada işte şu kadar tane devlet bu işi rutin yapar. Ama enteresan tarafı şudur mesela. Hacca giden yakınlarımızdan biliriz. İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin bahçesinde bir aşı olur hacca gidenler. Meningokok aşısıdır bu. Orası bile yapıyor, orası yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü orası normalde 400 bin nüfuslu bir şehre 2 milyon kişinin aynı anda gittiği bir yer. 2 milyon kişinin aynı anda bilmem kaç yüz metrekare veya işte dönüm arazide toplandığı bir yer. Bu tip yerlerde yapılması zaten öneriliyor. Bu bir.
Evet.
İki, normal şehir standartlarında yaşayan ama işte bir kafa travması almış, boz sızıntısı olan bir çocuk. Yani beyin omurilik sıvısı akan bir çocuk. Dalağı alınmış hasta, lösemi hastası, diyaliz hastası gibi özellikli grupları yapmak gerekiyor. Biz zaten bunu yapıyoruz
hocam,
da.
O grupları ayrı tutuyoruz sürekli.
Onları da koyduk. Rutin hiçbir özelliği olmayan tamamen sağlıklı hastalara yapılmalı mıdır cümlesinin dediğim gibi bir ekonomik boyutu var. Bunun devlet eliyle yapılması beklenmemelidir. Vatandaş isterse yaptırsın deyip bırakabiliriz ama onda da yaptığımız şey bir kimyasal maddedir. Verilen her kimyasal maddenin bir bedeli vardır. Evet, meningokok aşısı şu an faydalı mıdır? Görüntü itibariyle öyledir. Bilinen bir zararı var mı? Bildiğimiz yok. Ama vücuda kimyasal bir madde verdim. Bunun aşı olarak da korumasını beklediysem bunun yarın bir bedeli de olabilir. Böyle evet. olduğu için benim çocuğum zaten lösemi hastasıydı. Hayatını tehdit eden bir durumdu. Yaptırdım. Evet, yaptırdım. Aşı reaksiyonu olarak da başıma bilmem ne geldi. Hiç önemli değil. Daha büyük dertten kurtulmak için daha küçük bir şeye razı oldum ama sağlıklı bir çocukta bu yapılmalı mıdır sorusunun cevabı maalesef dünya üzerinde verilmiş bir cevabı yoktur. Faydaları ve zararları vardır. Ölçülüp biçilip öyle karar vermek gerekir.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyoruz.
Rica ediyoruz, estağfurullah.
Bir başka Bir Nefes Saat programında görüşmek dileğiyle inşallah.
İnşallah.